köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin yurt dışına açılan yüzü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Geçen hafta ve iki hafta boyunca deniz fenerini tanıtmaya çalışmıştık. Tarihinden, kuruluşundan, çalışmalarından, projelerinden bahsetmiştik. Ve yine bugün deniz fenerini tanıtmaya devam edeceğiz ama bugün deniz fenerinin EV davasına değinmeye çalışacağız. Konuğumuz yine Ankara Şubesi Bölge Koordinatörü Sayın Hamit Kunt. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet Hamit Bey, bahsettiğimiz gibi bugün deniz fenerinin EV davasına değineceğiz. Neler yaşanmıştı? 2008'de gerçekleşmişti evet. Olay. Neler yaşanmıştı? Sizden alacağız.
Aslında böyle bir konunun içerisinde bir sivil toplum kuruluşunu konuşurken, yardımlaşmayı konuşurken ne alaka EV, ne alaka dava denebilir.
Evet.
Yani fakat şimdi konuştuktan sonra herkes inanıyorum ki şu kanata varacak. İyi ki bu konuşulmuş denecek. Çünkü 2000'li yıllarda programımızın baş taraflarında şunu konuşmuştuk. 2000'li yıllarda Türkiye sivil toplum açısından ne durumdaydı? Yurt dışına sivil toplumun çıkmasının bile yasak olduğu yıllardan geldiğimizden bahsetmiştik. Evet. Deniz Feneri'nin oradaki bazı tecrübelerinden konuşmuştuk. 2004 yılından sonra Türkiye hem devletiyle, hükümetiyle beraber bir başka farkındalık daha yaşadı. O da devletin kurumlarının, işte Kızılay'ın, TİKAS'ının vesaire yurt dışına açılmasıyla beraber müthiş bir sivil toplum atağı da oldu yurt dışına. Ve bu sivil toplumların en önemlisi deniz feneriydi.
Burada isterseniz şunu bir açalım mı Sayın Kunt? Gerek sivil toplum, gerek devlet kurumlarının yurt dışı atağı deniz. Şimdi bir devletin yurt dışında faaliyette bulunması ne anlama geliyor? Neden önemli? Bunu da bir açalım mı? Hani büyük ülke olma deniliyor ya. Yani büyük ülke yurt dışı yardımlarıyla ya da dünyanın farklı bölgelerinde olabilen ülke deniliyor. Ve buradan bu yurt dışı yardımlarına da biraz isterseniz değinelim.
Şimdi kesinlikle bakın yurt dışındaki her varlığınız bir lobidir, bir temsilcidir.
Değil mi?
Bir gurbetçi vatandaşımız da bulunduğu ülkede bir temsilcidir. Tabii hele bir de bu sivil toplum kuruluşu ise temsil kabiliyeti daha da büyük demektir.
Hı hı.
Yani o yıllar sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında çok büyük çalışmalara başladığı yıllar 2004-2005. 2004 Aceh tsunamisiyle, 2005 Pakistan depremiyle, ardındaki daha sonra bir sürü yurt dışındaki sel felaketlerle birlikte yurt dışına sivil toplum kuruluşları hızlı bir şekilde açıldılar ve ondan sonra bugün kalıcı çalışmalar yapıyorlar. Bakın kalıcı, sürdürebilir, uzun vadeli çalışmalar yapıyorlar. O yılları belki hatırlarsınız. Hatırlayamayanlara küçücük bir anekdot vermek istiyorum. Deniz feneri deyince Türkiye'de, hatta tersten alayım, yardım deyince akla tek bir cümle geliyordu. Deniz feneri. O zaman Kapital Dergisi'nin üst üste 4 yıl yaptığı bir araştırma vardı. En büyük sivil toplum kuruluşu. Yardım deyince aklınıza ne gelir? Deniz feneri. En yakındaki takipçisine yani 15-20 puan fark atarak 4 yıl üst üste Kapital Dergisi çalışma yaptı. Sonra baktı ki olmayacak, çalışmayı durdurdu. Çünkü öyle bir sivil toplum kuruluşu vardı ki Türkiye'de. Birleşmiş Milletler sivil toplum kuruluşları artık deniz fenerini ve oluşturduğu o etrafındaki haleyi, çünkü deniz feneri, deniz feneri yurt dışı, yurt içinde kalmadı sadece. Yurt dışında da onlarca sivil toplum kuruluşuna model olmaya başlamıştı. Ben net hatırlıyorum, Katar'da yaptığımız bir toplantıda Birleşmiş Milletler'den yetkililer gelip oraya, bu Türkiye sivil toplum kuruluşları, bu deniz feneri ne yapmaya çalışıyor demişti o zaman. Yani çünkü şöyle bir oluşum vardı. Ve bu oluşumun genel sekreterliğini Deniz Fener yapıyordu. Türkiye'den Deniz Fener'i İHH, IBS bir de IBS diye bir uluslararası sivil toplum kuruluşu daha var. Türkiye'den 3'ü ve yaklaşık 15 yurt dışı İslam ülkelerinden de sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu bir çatış kuruluş oluşmuştu. Bugün o kuruluş yok. Bakın. Evet. Başka şeyler doldurmaya çalışıyor. Çalışılıyor o alanda ama o güçte bir temsil bugün yok maalesef. Çünkü sürükleyici kuruluşu tabiri caizse vurdular. Bahattin Yıldız abi belki bilirsiniz. Evet. Bahattin abi rahmetli. Biliyorsunuz Pakistan dağlarında uçak kazasında şehit oldu. Ben o zaman İzmir'deydim. 2008 Deniz Fener'in operasyonu yapılmış vesaire. Bütün sivil toplum kuruluşları bir araya geldik. Biz Bahattin abiyle Pakistan depreminde uzun zaman beraber kaldık. O İHH'dan gelmişti, ben Deniz Fener'inden. Çıktı ve Bahattin abi rahmetli, Allah rahmet eylesin, dedi ki bizim amiral gemimizi vurdular. Deniz Fener'inden bahsederek, o operasyondan bahsederek bizim amiral gemimizi vurdular. Çünkü bu şu anlamda çok önemliydi. Bir sivil toplum kuruluşu çıkmış, Türkiye'den ve dünya İslam ülkelerinden arkasına sivil toplum kuruluşlarını takmış ve bir oluşum yapmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler şunu teklif ettiler o zamanlar. Ya sizi, ya bu Türkiye'den ve İslam dünyasından bu kuruluşları Birleşmiş Milletler içine alalım teklifini yaptılar. Ama zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu onlara şu cevabı vermişti, hatırlıyorum. Bu bizim kuruluşlarımız sivil. Biz bunlara karışmayız.
Evet. Devlet kurumları değil.
Devlet kurumları değil bunlar yani. Bunlar sivil.
Niye bünyesi altına almak istemişti? Oradaki
kontrol etmek için.
Çalışmalarını, faaliyetlerini.
Ya zaten çalışmalarımız bir izleniyor. Bu başka bir şey. Ama Birleşmiş Milletler çatışı altına girmeniz demek, onların aynı zamanda kontrolü altına da girmeniz demek.
Müsaade edildiği kadar.
Tabii ki. Kontrolü altına girmeniz demek. Ya bugün işte ne deniyor? İşte NATO üyesisiniz, bazı sorumlulukları var gibi mesela. Şimdi tabii 2007'lerde bu bahsettiğim bu Katar'daki bu toplantı vesaire falan. Ama bir yandan da Deniz Feneri o kadar çok bir etki alanı oluşturdu ki yurt içinde ve yurt dışında. Almanya'da da bir Deniz Feneri adına bir dernek kurulmuştu o zaman. Deniz Feneri EV adında bir dernek kuruldu. Onun kuruluşu sanırım 2003-2004'te olabilir. Çok hatırlamıyorum onun kuruluşunu. Belki 2000'lerden hemen sonra. Ama ismini Deniz Feneri'nden almış bir dernek. Etkilenerek almış. Gana'da bile bir Deniz Feneri derneği var. Adı Gana, Batı Afrika'da. Adı Deniz Feneri. Yani o kadar etki alanı genişlemiş. Popülaritesi çok yüksek bir sivil toplum kuruluşu olmuş. Türkiye'de ve Almanya'da Deniz Feneri'nin çalışmalarını izlemeye başlamışlar. Bakın ben o yüzlerce sayfa Deniz Feneri EV dosyalarını, iddianamenin hepsini okumuş bir insan olarak bunu ifade ediyorum. 2004'te izlemeye başlamış Almanya. Ha, oraya gelmeden şunu ifade edelim. Yani isterseniz kronolojik olarak şeyi tamamlayalım. Artık Deniz Feneri Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Ve dünyanın da İslam ülkelerindeki en büyük sivil toplum kuruluşu aynı zamanda. Gücünü tamamen halktan alan, devletten hiçbir kuruş yardım almayan, hala biz almayız devletten yardım. Büyük bir sivil toplum kuruluşu olmuş ve artık dünya bunu bir tehlike olarak görmeye başlamış. 2005 yılındaki Pakistan depremindeki bir toplantıda bir Birleşmiş Milletler yetkilisi o zaman demişti ki siz nereden çıktınız? Türkiye nereden çıktı? Bu Deniz Feneri nereden çıktı? Çünkü biz sivil toplum deyince eskiden Kızılay'ı bile görmezdik yurt dışında.
Evet, çünkü Kızılay'ın yani.
Kızılay'ın partneri Kızıl Haç'tı. Evet. Onunla beraber çalışırdı ve Kızıl Haç'ı görürdük biz.
Evet.
Türkiye yurt dışında yoktu yani. Artık bu büyüme ve bu büyüklük ve bu çalışma bir tehlike olarak görülmeye başladı. Dünya emperyal sistemi tarafından.
Birilerinin gözüne battı.
Evet. Deniz Feneri'nin bu yükselmesiyle aynı zamanda Türkiye'de siyasi iktidarın da güçlenmesi beraber devam ediyor. Yani ikisi de aynı dünya emperyal sistemi tarafından tehlikeli
bir şekilde
büyümeye
izleniyor.
Başladı. İkisi de aynı. Ne yapmak lazım? ikisine de
bir dur demek,
bir dur demek lazım. Evet, budamak lazım.
Peki burada özellikle bu Almanya'nın rolüne, yani tamam Deniz Feneri İV Almanya merkezli bir kuruluş ama Almanya bu işe çok önem verdi. Yani çok ciddi bir şekilde taraf oldu. Çok ciddi bir şekilde önünün kesilmesi için her türlü desteği verdi. Almanya niye bu kadar rahatsızlık duydu?
Ya bakın, bunu birçok bizim uluslararası araştırmacı yazarlarımız ifade etti, yazılar yazdılar. Almanya Frankfurt Mahkemesi, bu davayı gören mahkemenin daha önce de Türkiye aleyhine benzer kararlar aldı. Hı hı. Bana Hüseyin Kocabıyık, şu anda İzmir Milletvekili, Sabah Gazetesi'nin İzmir temsilcisiydi. Hatta Ankara'da bir ara yazdı. O bir yazı yazdı bu davayla ilgili. Dedi ki bu Frankfurt Mahkemesi sabıkalı bu konuda. Tansu Çiller Türkiye Başbakanı iken, o zaman Hüseyin Kocabıyık Tansu Çiller'in özel danışmanı. Bir şey anlattı, bir olay anlattı. Dedi ki bir gün geldim, Tansu Hanım müthiş telaşlanmış. Diyor ki Hüseyin Bey, bu Almanya nedir? Bu uyuşturucu nedir? Bu nedir? Bu dava, bir bakın şuna diyor. Olay şu, Tansu Çiller uluslararası emperyal sistemin hoşuna gitmeyen bir davranışta bulunuyor. Hı-hı. O zamanlar. Anında bir uyuşturucu kaçakçılığına Tansu Çiller'in adı geçiyor ve bu yayınlanıyor. Hı-hı. Almanya'da.
Karalama politikası.
Aynen böyle. Aynı mahkemeden çıkıyor karar. Sonra düzeltiyorlar mahkemeden ama bir defa isim çıkıyor bakın. Hı-hı. Aynı mahkeme. Şimdi daha sonra aynı mahkemeyi Fehmi Kuru da yazdı. Bu bir Alman derin devleti operasyonudur diye o da yazdı. Yani Alman derin devletinin Türkiye aleyhinde çok sabıkası var bu anlamda. Çok net söylüyorum. Alman derin devleti, Türkiye'de iki tane siyasi parti, bir medya grubu, FETÖ, konumuz asıl o, başta olmak üzere. Bunlar bir dörtlü beşli sacaya oluşturdular ve Almanya'da bir şey buldular. Kendilerince bir maden buldular. O maden de şuydu. Deniz Feneri EV Almanya'da bazı para hareketlerinde usulsüzlükler görüyorlar. Hı hı. 2004 yılında sonradan öğreniyoruz ki Alman derin devleti Almanya'daki Deniz Feneri EV'yi izlemeye almış. Ve 2004 yıl boyunca izleniyor. İşte para hareketleri izleniyor vesaire falan. Oradaki insanların da bazı ihmalleri,
evet,
kullanılarak, ihmal diyorum, yüzyılın hırsızlığı diye bu dünyaya lanse edildi. 2008 yılına gelindiğinde, 2007 yıllarında zaten bazı davalar Almanya'da başlamıştı. Ama 2008 yılı 1 Temmuz 1 Ramazan. Bakın hiç unutmuyorum. 1 Temmuz 1 Ramazan. Bir sabah bir kalktık, Türkiye çalkalanıyor. Bütün gazetelerin başlıkları, yüzyılın yolsuzluğu, yüzyılın hırsızlığı, bir sürü farklı farklı manşetler. Yani Almanya'daki bir usulsüzlük davası Türkiye'de nasıl yüzyılın hırsızlığı, yüzyılın yolsuzluğu oldu? Ki hele kullanılan tamamen bizim Türkiye logolarımız. Alakamız yok. Hiç daha bizimle alakalı dava başlamamış Türkiye ile alakalı. Dava yok, iddianame yok, suçlu yok, hiçbir şey yok. Ama kullanılan görseller, videolar, gazeteler hepsi bizim logolarımız kullanılıyor.
Türkiye'deki Deniz
Feneri Derneği'nin logoları kullanılıyor. Çünkü asıl amaç bir, Türkiye'deki bir siyasi parti, ona da geleceğim şimdi. Çünkü daha sonraki zamanlarda o da ortaya çıktı. Türkiye'deki bir siyasi partiye kapatma davası açmak. En büyük hedefleri ve Recep Tayyip Erdoğan'a pusu kurmak. Hı hı. Partisini kapatmak ve kendini de oradan aşağı indirmek. Ondan sonra Deniz Feneri'ni, o büyümüş Deniz Feneri'ni, tehlikeli gördükleri Deniz Feneri'ni yıkmak, indirmek de başka yan faydaları, bonuslar olacak onların
önce
ayrıca.
Önce insanları tüketecekler, daha sonra siyasete girecekler.
Evet, yani çünkü bakın delil dedikleri ve Türkiye'ye servis yaptıkları şeyler neler de bakın. Bir ajanda var. Meşhur bir ajanda. Ajandadan sayfalar yayınlıyor bizim gazetelerimiz. Yazmış 100 bin euro ok Recep Tayyip Erdoğan karşısına. 100 bin euro işte ok yapmış, işte AK Parti karşısına yazmış. Sonradan ortaya çıkıyor ki Türkiye'ye gönderilen bir para var Almanya'dan. Ama ne zaman gönderilmiş? Sanıyorum Aceh ve Pakistan depremlerinde Almanya'daki Deniz Feneri EV Türk Kızılay'ına para göndermiş. Türk Kızılay'ı nereye bağlı? Başbakanlığa, özel kanunla,
evet,
kurulmuş bir Dernek biliyorsunuz. Evet. Ha onu başbakanın kendine şahsına gönderilmiş gibi gösterdiler. Daha sonra ortaya çıktı bunlar da. Yani pusuya yatmış bir başsavcı var. AK Parti'yi kapatma davası açacak. Ama bir delil bulmaları lazım. O delil de nedir? Yurt dışından yardım ve para almış bir partiye kapatma davası açılabiliyor biliyorsunuz. Onu öyle gösterip kapatma davası açacak. Yani şey bu.
Bir gerekçe.
Yani gerekçe ve kafalarındaki hedef bu.
Plan.
Şimdi tabii o mücadele başladı. Hatırlarsınız meydanlar, işte kırmızı klasörler, böyle işte deniz feneri, işte hırsızlar, yolsuzlar, siyaset işte seçimlerde efendim malzeme yapmalar, siyasette malzeme yapmalar. Öyle bir şey yaşadık ki ben o zaman İzmir'deydim. Hakaretler, ağza alınmayacak bir sürü laflar yüzümüze karşı. Yani bütün deniz feneri önlerinde zaten önceden hazırlanmış provokatörler. Şimdi deniz feneri önlerinde işte hırsızlar, camları taşlamalar, standlarımızı efendim kırmalar, yıkmalar, etmeler böyle. O kadar çok kurgulanmış bir dava ki. Aynı zamanda Türk insanının yardımseverliğine de
asıl zarar
hedef, hedef almış bir şey. Bakın Osim'de bir basit bir küçük bir esnafa gittim. Ben deniz fenerinden geldiğimi söylememiştim. Sonraki görüşmemizde dedi ki ya dedi siz dedi deniz fenerinde çalışıyor musunuz? Ya biz de dedi ya bir sürü olaydan sonra artık yarım olaylardan sonra yardım kuruluşlarına artık yardım etmiyorduk dedi. Oturduk bir saatten fazla konuştuk. İnsanların sivil toplum kuruluşlarına karşı güvenlerini sarstılar.
En samimi duygularını aslında.
Bakın yani devlete yaptığınız operasyonlar çok uzun zaman gidebilir. Ama sivil topluma eğer yaptığınız operasyon, eğer sivil halk bir şeye inanmıyorsa onu geri zor döndürürsünüz. Yani insanlar artık ya ne yapacaklar? Çankaya'yı düşünün. Kime yardım edecek insan? Hangi fakir komşusuna yardım edecek?
Evet.
O 2008 yılında İzmir'de bir gazeteci, kapı kapı geziyoruz böyle gazetecilere. Ya bakın bu yanlış bir şey. Bakın yanlış yapılıyor. Bir gazeteci dedi ki benim annem size yardım ediyor dedi. Dedim ki şimdi ediyor mu? Neden etsin dedi. Dedim neden etmesin? Anlattım uzun uzun. Dedim ki kestiniz aramızdaki bağı. Anneniz de aramızdaki bağı kopardınız. İyi bir şey mi yaptınız? Her gün yüzlerce yardım alan yoksul aynı zamanda gelmiş kapımıza. Artık insanların güveni kalmayınca deniz feneri zayıfladı ister istemez.
Evet.
Biz de birçok yardım ettiğimiz ailenin yardımlarını kestik.
Evet.
İnsanlar geliyorlar işte yardım istiyorlar diyoruz ki kusura bakmayın.
Evet.
Artık yardım edemiyoruz.
Gelecek gibi verebileceksiniz.
Diyoruz ki bakın on binlerce ailenin ekmeğini kestiniz. Ekmeğiyle oynadınız. İyi bir şey mi yaptınız? Ama onların umurunda değil ki. Yardımmış, yoksulmuş, fakirmiş umurlarında yok değil ki. Onların çok iyi bir şey Almanya'da buldukları şeyi Türkiye'ye aktardılar. Ve Türkiye'de bunu sakız gibi köpürte köpürte yıllardır kullandılar.
Medyanın
siyasette de kullandılar. Ha bugün de mesela işte Tayyip Erdoğan'a laf söyleyen deniz feneriyle başlıyor. Ne alakası var? Yani ben hiç unutmuyorum Ümraniye'deki büyük depomuzu Tayyip Bey gelip açılış yapmıştı. Ve o zaman demişti ki ben bu büyüklükteki bir yardım kuruluşunun bırakın yürümeyi koşarak giderim demişti. Çünkü bakın ayda 40 bin aileye yardım etmek ne demektir? Ayda 40 bin aileye. Ki o yıllarda Türkiye'nin daha sosyal devlet olma olgusu çok zayıf. Yoksullar devletten yardım alamıyorlar. Ve Deniz Feneri bir o zaman devletin bir sosyal özel kuruluşu gibi aynı zamanda çalışıyor. Rahatlatıyor devleti. Yani şimdi 2008 yılındaki deniz fenerine yapılan o operasyon şunu çok net ifade etmek lazım. Türk insanının yardımlaşma duygusuna, Türk insanının sivil örgütlenme kabiliyetine ve deniz fenerini kullanarak sadece sivil değil, siyasetteki de gücünü halka dayayan bir iktidara operasyon aynı zamanda.
Bir de şu yönü yok mu Sayın Kunt? Hani biraz önce Almanya dedik ya, Almanya'nın da yurt dışı faaliyetleri ve lobi faaliyetleri çok fazla. Ve Deniz Feneri de bir dönem gerçekten Türkiye'nin yurt dışı yüzü olmuştu. Sizin bu yurt dışı çalışmalarınızda işte Türkiye Afrika'daydı, Asya'daydı, Uzak Doğu'daydı, farklı bölgelerdeydi Türkiye. Yani Deniz Feneri ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla buna da sekte vurmak istemediler mi? Bu lobi faaliyetlerinden rahatsızlık duymadılar mı?
Bakın, zaten büyüdüğünüz zaman dünyaya da açılacaksınız mecburen. Şu andaki de Türkiye'ye, yani devletimize yapılan operasyonlar aynı mantıkla değil mi? Siz yani dünyaya adil bir duruş sergilediğiniz zaman dünyayı 100 küsur yıldır sömüren bu güçleri korkutacaksınız.
Rahatsız edildiler.
Korkutacaksınız. Bu işte bundan 5-6 sene önce, işte 8-9 sene önce bir sivil toplum kuruluşuydu. Bugün devletiyle Türkiye oralarda. Bugün aynı zamanda yapılan operasyonlar denetim yapılıyor bakın. Kesinlikle bu böyle.
Evet.
Yani şimdi ama ne biz durduk, ne başka sivil toplum kuruluşları durdu, ne devletimiz durdu. Biz durmayacağız.
Çünkü iyi niyetle çıkmış herkes
Biz
yola, değil mi?
yani biz bakın biz bugün varız, yarın yokuz. Biz yaptığımızı Allah için yapıyoruz. Ya biz kimsenin menfaati için çalışmıyoruz. Ben gittik işte yetimhane yaptık, ettik, geldik. Oradaki insanlara işte yardımlar götürdük. Hangi birini tanıyoruz ve hangi birinin bize yarın bir menfaati olacak? Olmayacak. Sadece devletimiz büyüsün, devletimizin oralardaki çalışmalarına bizim çalışmalarımız katkı olsun aynı zamanda. Devletimiz derken de bizim şu andaki vizyonuyla emperyal bir devletimiz yok, emperyalist bir devletimiz yok.
Evet.
Yani ben ne düşünüyorsam bugünkü Cumhurbaşkanımız da aynı şeyi düşünüyor. Yani ben Somali'deki çalışmaları biliyorum, Bahçeli'deki çalışmaları biliyorum. Aynı şeyler. Bu bizim atı yadigarı dediğimiz gönül coğrafyamızın bir gün sınırlar, devlet sınırları olabilir. Ama bu sınırların bir gün hiçbir anlamı kalmayacak. Sınır olabilir. Ama siz elinizi çantayı alıp Azerbaycan'a gittiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Bugün işte bir başka Bosna'ya gittiğiniz zaman Bursa'da gibi yaşıyorsunuz. Prizren'de
Kucaklaşıyorsunuz oradaki
gidiyorsunuz.
insanlarla.
Bursa'da gibi yaşıyorsunuz. Bu gönül birlikteliğini nasıl sağlayacaksınız? İşte bu gönül birlikteliğimizi yok etmek için operasyonlar yapıyorlar.
Aynen
Bizim
öyle, amaçları doğru
içimize ve
zaten.
dışımıza operasyonlar yapıyorlar. Deniz Feneri operasyonu 2008'de bu operasyonların en büyüğüydü. Kesinlikle en büyüğüydü. Çünkü az önce bahsettim. O kadar çok hedefi olan operasyonlar ki, yani sizin manevi duygularınız, sizin yardımlaşma duygularınız, sizin işte sivil örgütlenmeniz hepsini yok ederlerse artık ne yapacaklar? Yardımlaşma konusunda örgütlenmeyi terk etmiş bir toplum, örgütlenme duygusu yok olmuş bir toplum, siyasetine güveni kalmamış bir toplum, ticari örgütlenmesine güveni kalmamış bir toplum ne yapacak?
Bitecek.
Bütün manipülasyonlara açık bir toplum artık.
Evet. Ama bunu başaramadılar.
Ama bunu
Bütün hesapları ters
hamdolsun ki
döndü.
başaramadılar. Bunun bakın az zamanımız kaldı. Bunun FETÖ neresinde bakın. FETÖ neresinde? Deniz Feneri'ni oradan tahtından tabiri caizse aşağı indirip oraya kimse yok mu denilen kendi derneklerini koydular. Ve insanları, bizim yardımsever vatandaşlarımızı, işte yardım eden vatandaşlarımızı, işte kimini duygu sömürüsüyle kandırarak, kimini şantajlarla kandırarak, kimini yalanlarla kandırarak kendilerine çevirdiler.
Çekmeye çalıştılar.
Ve aldıkları paralarla Afrika'da, başka ülkelerde neler yaptıklarını ben biliyorum.
Evet.
Ticari okullar açtılar. Hristiyanlara yardım ettiler. Çok net söylüyorum bunu. Müslümanlara değil, maalesef başkalarına destek verdiler. Çünkü oradaki Müslümanların hiçbirine onların bir desteği olmadı.
Evet.
Birçok Afrika ülkesinde bunun örneğini biliyorum. Ha, Deniz Feneri onlar için neydi? Kendi çalışma alanlarında, kendi kurumlarından başka hiçbir güçlü kurum istemezler.
Evet.
Bugün bütün Türkiye'ye ve dünyaya rezil rüsvay oldular.
Gerçekler gün yüzüne
Yani
çıktı.
bütün gerçekler gün yüzüne çıktı ve bütün yaptıkları pazara çıktı ve bugün artık mızrak çuvala sığmıyor.
Evet.
Ben mesela Somali'de ne yapıyorlar diye düşünüyordum. Çünkü Somali çok katı bir Müslüman. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Bunu bana bir Somalili anlattı. Dediğim gibi Somaliliye, ya bu FETÖ'nün sizdeki okulları ne yapıyor? Çünkü biliyorum ki Etiyopya'da Hristiyanlık çalışması yapıyor. Hı. Net biliyorum çünkü yani. Sizde ne yapıyor? Çünkü orada yapamaz bunu. Dedi ki, o okullara öğrenci gönderen arkadaşlarımızdan bir tanesi anlattı. Onların okuluna gidip de evine ayda bir gelen çocuklarda şunlar gözlenmiş. Bazı kötü alışkanlıklar. Maalesef. Ve namazda ve ibadetlerde savsaklamalar. Yani bir yanda başka bir şey yaparken, hı hı, Somali'de bakıyorsunuz Müslüman, zaten Somali %100 Müslüman. Hı. Orada farklı orada da dejenerasyon çalışmaları, evet, yapıyorlar. Evet. Allah bu emperyal sistemin yeni dünya dini olan, bu cümlemi önemsiyorum, emperyal sistemin yeni dünya dini olan bu büyük efendim tehlikeyi başımızdan inşallah geçmiştir. İnşallah. Çünkü bütün dünyada Türkiye'deki gibi değildi çalışmalar. Bütün dinlerin eşit olduğu, hak din denen bir kavramın olmadığı, tebliğ denen bir kavramın olmadığı, cihat denen bir kavramın olmadığı, değişik, ben düşünün, Hinduizmle İslam'ı eşit gören bir anlayıştı bu. O anlayışın önünde tehlike olarak görülen Deniz Fener'de bir operasyon çektiler 2008'de. O zaman iktidarı da aynı zamanda hedeflerinden bir tanesi de. Ama Allah buna fırsat vermedi.
Şöyle diyelim, herkesin görünüyor, bir hesabı varsa
Allah'ın da bir hesabı var.
Türkiye'de de bunun adına ılımlı İslam denmişti. Ve gerçekten, evet, acı sonuçlarını da yaşıyoruz.
Kesinlikle.
Devam ediyoruz.
Yani ve mekeru ve mekerallah ve allahu hayrul makirin. Yani tuzak, evet, kuranların en hayırlısı Allah'tır.
Amin.
Allah inşallah daha büyük oyunları varsa onlara da bozacaktır inşallah. İmanımız, inancımız budur.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli dinleyenler, stüdyo konuğumuz Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi Koordinatörü Sayın Hamit Kunt bizlerle birlikteydi. Bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Allah'a ısmarladık.
Gönül Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.